Ayrım 14, sayfa 253. Mektuplar 20, İsparta, 20 Mart 1981. Sevgili Nihobero, 10 Mart tarihli mektubunu da aldım. Sırasız düşüncelerimi yazıyorum. 1. Düşmanın başına gelenler ülkemizdeki sinemacıların durumunu simgelemesi bakımından oldukça önemli. Zeki'de var olan hantallık bizi Erden ile çalışmak zorunluluğuna kadar götürdü. Erden aslında bir arayıştı bizim için. Sonuç vermedi. Bu adamlar esas olarak çürümüştür benim için. Ama ne yaparsın ki çaresiziz. Adamın içi biraz olsun sızlamıyor bile. Reklam filmi çekiyor ve hayatından memnun. Yine bütün iş bizim sırtımızda. 2. Aç kurtlar bildiğin gibi sansürdü. Onun için bir formül bulmalısın. Berlin Festivali'nde gösterildiği için Erol'un ifadesini aldılar. Filmi biz çıkarmadık. Nereden gittiğini de bilmiyoruz. Belki videosudur. Filmdeki yabancı müzik sorunu sanıyorum sadece bir bölümde, çarpışmalar bölümünde var. Sadece o bölüm kesilebilir, yeniden seslendirilebilir. Ayrıca finalde Serçe'nin yanışı sırasında biraz makas gerekti. Şöyle ki yanma sırasında Serçe'nin gözleri şaşılaşır. O biraz komik biçimde kalmış. Kurgu sırasında makas yememiş, yemesi gerekli. Yazık olmuş, filmlerimizden birisidir. İçim andıkça sızılar. 3. Zavallılar için yapılacak bir şeyimiz yok. Eldeki kopyadan ne çıkarsa bahtımıza. 4. Seyit Han, Aç Kurtlar ve Zavallıların diyalog listesini göndermelerini ilettim. 5. Bayramın çekimi devam ediyor. Şimdilik bir aksamamız yok. Prodüksiyon hesaplarımı aştı. Her şey öylesine pahalı ki şaşırmamak elde değil. Bu nedenle satışlarımızda eski fiyatların üzerine çıkmaya çabalamalıyız. Örneklersek Düşman maliyetinin en az 5 misli Bayram. Artışların hesabını yapmalıyız. Atın ölümü sahnesi çok iyi olmuş. Tipi beklemişler ve tesadüf, denk düşmüş. Kerim abi çekimden memnun olduğunu söylüyor. İlk resimleri bekliyorum. Resimleri Sinan Çetin çekiyor. Elime geçer geçmez sana ileteceğim. 6. 1 Nisan benim doğum günüm. Bu tarihte İstanbul'da olmaya çalışacağım. Edi'yi de İstanbul'da karşılayacağımı umuyorum. Sana bildiririm. 7. Şimdi son gelişmeleri özetleyelim. İstanbul bir türlü yürümedi. Erol bu işi başaramadı. Başaramazdı da. Kendisinden bir işletmecinin görevlerini beklemedim zaten. Ama en basit işlerde bile tökezledi. Kendisine senin önerin üzerine bir şans daha tanıdım. Yine yürümedi. Son bir şans daha tanıyacağım. A. Selahattin Azizoğlu ile Güney Film'in dışında işletme, ithalat, ihracat vesaire üzerine bir şirket kuruyoruz. Amacım Güney Film'in işini mümkün olduğu kadar yalınlaştırmak, sıra servileri yeniden düzenlemek. Bu konuda gelişmeleri yazacağım. Azizoğlu'nun Nisan'ın ilk haftası da senin yanına gelme ihtimali var. Özellikle Fransa'ya 3. Dünya Filmleri Festivali'ne. Orada alabileceğimiz filmleri seçecek, birlikte karar verirseniz. Düşüncemiz takas yapabileceğimiz filmleri takas yapmak. 10 film alabilirsek burada onları pazarlayacak yerler olduğunu söylüyor Azizoğlu. Bunlar için gerekli harcamaları, vergi, seslendirme, kopya, afiş vesaire masrafları Nejat Dilan üstlenecek ve kendisine pay vereceğiz. Nejat Dilan bu iş için 5 ila 8 milyon arasında bir para ayırıyor. Bizim bu kadar paramız olsa ona gerek kalmayacak. Ama ona ihtiyacımız var. Acaba sözünü ettiğim filmi, Goretta'nın filmini de alsak mı? Nasıl olur? Mirinal senin filmlerini almalı mıyız? İtalyan filmleri. 10 kadar film almamız gerekiyor. Ancak bunları para verip almaktan çok filmimizi para karşılığı satamadığımız, ancak takas yapmak zorunda kaldığımız yerler için düşünmeliyiz. Öte yanda para karşılığı alabileceğimiz filmler çok ucuz olmalı. Bu konuda Azizoğlu ile konuşursunuz. Bizim ilişkilerimizin yeni firma ile hiçbir ilişkisi yok. Yani senin muhatabın Güney Film. Yeni firma adına yapılacak şeyler olursa onun için ayrı bir vekaletname sana iletilir. 8. Belki Locarno Festivali için Fatoş da gelebilir ya da daha önceki bir festivale. Yılmaz'ın aklından Zürih bir türlü çıkmıyor. Onun için Zürih öyle anlamlı ve sihirli ki sana bir şey söyleyeceğim diyor, ben de anladım diyorum. O zaman haydi kalk diyor. Anladığım şey şu, o bana hadi Zürih'e gidelim demek istiyor. Ben de anlıyorum. O kaç katlı oyuncak mağazasıdır, Albertli falan, onu anlatıyor. Ne büyük bir düş. Melike ve birçok kişi yurttaşlıktan çıkartıldı. Kimse de tek kıpırtı, tek ses yok. Herkes çekilebildiği kadar çekilmiş kabuğuna. Arkadaş ve sürü birçok yerde sıkı yönetim tarafından kaldırılıyor. Resmi bir yazı yok. Ama böyle, kaldırın diyorlar, o kadar. 9. Senin acılarını yüreğimin en derinlerinde duyuyorum. Ama öylesine eli kolu bağlıyım ki, senin bağlılığının bir başka biçimi. Uykularının arasında kalkıp hap içmen, o yıpratıcı ilişkiler içinde bir sonuç. Bu çırpıntılı yaşantımız yüreğimiz dayandığı müddetçe sürecek. Çoğu acıya kayıtsız kalır gibiyiz ama içten içe vuruyor, sarsılıyor. Gözümüzün önünde olanlar seyredilecek gibi değil ama kararlı bir gözüpeklikle bakıyoruz ve bekliyoruz işte. Bir kısmı aman diliyor, yerlere yatıyor, bir kısmı da sözde gizli. Bir arayış başladı şimdi, kimileri Tanrı katına kadar vardılar, delirenler, şaşmıyorum. 1972'lerde bu durumların küçük çaplısı yaşanmıştı, şimdi daha büyükçesi yaşanıyor. Kavrayış ve anlayış değişmezse ileride daha büyüğü tekrarlanacak, kaçınılmaz biçimde. 10. Unutmadan söyleyeyim. Bayram yine uzun bir film oluyor. Ne yapmalıyız? Yine 3 saati bulacak. Azizoğlu Türkiye için 2 film yapalım diyor. Filmi görmeden karar vermek istemiyorum. Eddie'nin ne zaman gelmesi gerektiğini ben önümüzdeki günlerde arkadaşlarla da konuştuktan sonra sana bildireceğim. Biraz daha dişimizi sıkacağız. Senin davalar uyuşmazlık mahkemesinde. Sadece biri sıkı yönetimde. Onun için de görevsizlik kararı verilmesini savunuyoruz. Dersimi unutma şiirin. Neticeleri bildireceğim. Öperim seni. Selam. Donata, Eddie'ye, Eliana. Onun bir arkadaşının gönderdiği mektubu aldım. Teşekkür ederim. Yalnızlığını, acını yüreğimin her tıpırtısında duyuyorum. İnan. Romanı sana iletilmek üzere 3 gün önce gönderdim. Peter için gerekli talimatı verdim. Yeni senaryomuz yolun hazırlıklarına başladım. Baba konusunda İrfan Ünal tatsızlık çıkartırsa en kısa zamanda bu filmi biraz değiştirerek yeniden çekmeyi düşünüyorum. Hudutların kanunu dış ülkeler için sansürlü. Umut'u yeniden çeksek mi? Yılmaz Güney. 20. Mektubun Çağrışımları. 20 Mart 1981 tarihli bu mektubunu yazdığı süreçte Yılmaz'ın Bayram filminin durması nedeniyle yaşadığı psikolojik gerilimden belli oranda sıyrıldığı, sinirinin yatıştığı, filmin yeniden başlaması nedeniyle daha soğukkanlı olmaya çalıştığı ve bir moral arayışı içinde olduğu anlaşılıyor. Mektubuna çözümleyici bir gözle bakıldığında ise yazarken bile yazdığı konuyu unutup içinde yatıştırmaya çalıştığı gerilime kapılacak denli sinirli. Aynı konuda birbiriyle çelişkili şeyler söyleyecek dendi dikkati dağınık, morali bozuk ve telaşlı olduğu görülüyor. Değişik teknik sorunlara ilişkin düşünce ve önerilerini madde madde sıralayarak başlıyor. Fakat mektubunun bütününe sinmiş olan esas duygu, bayramın tamamlanması ve özgürlüğü hazırlıklarının sabırsızlığıdır. Tüm olanaklarımızı bu noktalarda yoğunlaştırmamız gerektiğini hissettiriyor. Mektubunun sonunda kendisinin de yol hazırlıklarına başlamış olduğunun işaretini veriyor. Mektubun yazıldığı tarihe ilişkin notlarımda bayram filmi için daha önce Türkiye'ye yolladığım negatifleri, çekimlerin durduğu dönemde maddi olanaksızlık nedeniyle satmış oldukları haberini aldığım ve Yılmaz'ın negatifleri satmak zorundaydık, anlayacağını umuyorum. Ne yap et bize negatif yolla, çekimler başlıyor dediğini yazmışım. Bu mektubunda da sürecin aşılması için her türlü olanağın zorlanmasını istiyor. Mektubunda belirttiği gibi maddi manevi sıkıntılarıyla boğuştuğum günlerde, Yılmaz'ın biraz daha dişimizi sıkacağız cümlesine yüklediği duyguyla ne olursa olsun her sorunu bir kenara itip konut kirasından günlük gereksinimlere dek tüm zorunlu harcamaları dahi kısıp Yılmaz'a yöneldiğim bir dönemdi. Kirası zamanında ödenmediği için kaldığım evin kapısı ben yokken sahibi tarafından açılıp kitaplarımdan dosyalarıma, giysilerimden yatak yorganıma dek eşyalarım merdiven boşluğuna dökülmüştü. Takvimlerimdeki o dönemin sayfaları benzeri notlarla dolu. Benim 10 Mart tarihini mektubumu okuduktan sonra yazdığını söylediği ve sırasız düşüncelerimi yazıyorum diye başladığı bu mektubunda Yılmaz, kimi açık kimi kapalı şifreli bir dille o dönemin sorunlarına ilişkin görüşlerini iletiyor. Düşman filminin teknik sorunları nedeniyle karşı karşıya kaldığımız güçlükleri Türkiye'nin sinema ortamı, Zeki Ökten ve Erden Kral bağlamı içinde yorumluyor. Bu birinci notu düşmana ilişkin sorunlar nedeniyle yazıyor da olsa ve bayramın çekimlerine yeniden başlanmış da olsa, görülüyor ki Yılmaz Erden'le olan sürtüşmesinin psikozundan sıyrılabilmiş değildir. O nedenle bu ilk notunda düşmana ilişkin görüşünden çok bu duygusu yansıyor. Aç Kurtlar filmi nedeniyle yazdığı ikinci notu bir yanıyla bu filmin teknik sorunları ve Yılmaz'ın duygularını bir yanıyla bana yönelik şifreli bir uyarı içeriyor. Yurt dışına çıkışımdan kısa bir süre önce Türkiye'den çıkardığım temel film negatifler arasında Aç Kurtlar da vardı. Üstünde yurt dışına çıkma yasağı olması nedeniyle Bir Çirkin Adam adıyla çıkarmıştım. Şubat 1981 Berlin Film Festivali'nde gösterilen 10 filmden birisi oydu. Yılmaz bu nedenle haklarımda soruşturma açıldığını söylüyor. Ve nasıl çıktığını biz bilmiyoruz, belki videosudur diyerek kapalı bir dille beni mahkemede verecekleri ifade biçiminden haberdar ediyor. Aynı mektubun 4. notunda aynı filmi adıyla anarak diyalog listesini göndereceklerini söylemesi ve filmin kesimi ve yeniden düzenlenmesine ilişkin isteklerini belirtmesi ise bir önceki sözleriyle çeliştiği için dikkatsizliğinin sonucudur. Aç Kurtlar filminin müziği bu filmin yurt dışındaki satışı ve tanıtımı çalışmaları sırasında beklenmedik bir sorun olarak karşımıza çıkmıştı. Tanınmış bir müziğin izin, telif ve benzeri ölçüler düşünülmeden bu filmin belli bölümlerinde kullanılmış olması nedeniyle doğmuş bir sorundu ve televizyonlardan sinemalara dek satış ilişkilerini düğümlemişti. Yılmaz bu müziğin olduğu sahnelerin kesilebileceğini söylüyor ve kurgu günlerinden içinde kalmış bazı sızılara değiniyor. O yılların takvim yapraklarına düştüğüm notlar Yılmaz'ın mektuplarıyla o günlerde yaşanmış olayların bağlantısını kurmamda yardımcı oluyor. Mektuplarında çoğu zaman kesik kesik cümlelerle geçtiği bir takım konuların arada yaptığımız telefon görüşmelerimizdeki konularla da ilintisi var. Yılmaz bazı konulara mektup dilinin gerektirdiği dikkatlilikle bazen bir cümle bazen bir sözcükle değinip geçiyor. Bunun örnekleri bu mektubunda da var. Bayram filminin fotoğraflarını Sinan Çetin'in çektiğini, eline ulaştığında çekilen fotoğrafları yollayacağını söylüyor. Arada yaptığımız telefon görüşmelerinden haberdar olduğu ve o dönemde bizi son derece tedirgin etmiş bir olayla ilintisi var. Bir önceki mektubunda da aynı nedenle acele bir iki yeni adres bularak iletmemi istemişti. Tedbirlilik konusunda özellikle titizlendiği, kuşkunun en ufağına bile yer bırakmak istemediği aylardı. Bir odasında Güney Film Yurtdışı Bürosu'nun açtığım İsviçreli firmanın telefonlarını bile iş konuları dışında ve çok zorda kalmadıkça kullanmıyordum. Yılmaz'ı sokak telefonları ya da yakın kasabalardan arıyordum. Bir gün Güney Film Bürosu'na geldiğimde İsviçreli arkadaşlar beni Zürih'teki Türk konsolosluğundan aradıklarını, bizzat konsolosun aradığını, mutlaka görüşmek istediğini, tekrar arayacağı notunu bıraktığını söylemişlerdi. Telefonu alan arkadaşa tekrar aramaları durumunda görüşmek istedikleri konuyu biraz deşmesini, ertesi gün öğleden sonra Zürih'e döneceğimi bildirmesini rica etmiştim. Konsolosluktan tekrar aradılar. Arayan kişi kendisini yine konsolos olarak tanıtmıştı. İsviçreli arkadaş, Nihat Behram Zürih'te değil, işleri oldukça zaman zaman uğruyor. Acil ve önemliyse biz kendisine haber iletip çağıralım dediğinde konsolos, Türkiye'den sinema sanatçısı olan müşterek bir dostumuz geldi. Birlikte bir kahve içip sohbet etmek için davet edecektim demiş ve geldiğini söylediği müşterek arkadaşımızın adını Sinan Çetin olarak vermişti. İsviçreli arkadaş benim işaretimle ertesi gün saat 14 Kaktüs filmde olacağımı söylemekle yetinmişti. Akşam telefon kontağı kurup haberdar ettiğimde Yılmaz büyük olasılıkla bir pusu ya da bir noktada bir açık verildi, ya buradan ya senin oradan diye başlayıp Sinan Çetin'in Türkiye'de olduğunu yine de hemen araştırıp beni haberdar edeceğini, görüşmeye gelecek kişilerden kuşkulanırsam ortaya çıkmamam ve tüm adreslerimi hemen değiştirmem gerektiğini söylemişti. Açıkçası orasından burasından yüzlerce soruyla o geceyi bu konunun tedirginliğiyle geçirmiştim. Konsolosluktan aranışım, direkt konuşmayışım ve ertesi gün giriş salonundan camlı bir bölmeyle ayrılan Güney Film Bürosu'nu perdeyle kamufle edişim, İsviçreli arkadaşları da bir hayli tedirgin etmişti. Geldiklerinde ortada görünmeyecektim. Bir arkadaş onları içeri alacak, ben diğer odadan izleyecektim. Söylenen saatten belli bir süre sonra beklediğimiz ziyaretçimiz gelmişti. Tek kişiydi. Benim tanıdığım Sinan Çetin de değildi. Kendisine kapıyı açan arkadaşa karşı geciktiği için özür dileyen bir tavır içindeydi. İsviçreli arkadaş da gelen ziyaretçi kadar telaşlı olduğu için kendi bölümleri yerine Güney Film'in odasına geçirmişti. Odaya girip Yılmaz Güney afişleri arasında oturan ziyaretçimizi bir süre uzaktan izlemiş, biraz da olayın üstüne gitme duygusuna kapılıp içeri girmiş ve "Hoş geldiniz, konsolosluktan beni arayan siz misiniz?" demiştim. Sonuç hiç de düşündüğümüz gibi değildi. Gelen kişi Sinan Çetin'in kardeşi Sabahattin Çetin olduğunu, konsolosla eski bir arkadaşlığı olduğunu, Avrupa'ya film ve video işleri için geldiğini, Güney Film olarak kendisine yardım edeceğimize inandığını, Sinan'ın da selamlarını getirdiğini falan söylemişti. Ve çantasından satışına yardımcı olmamızı istediği filmin videosunu çıkarmıştı. Rahatlamış olmakla birlikte yine de belli bir tedirginliği koruyup tedbiri elden bırakmadan kendisiyle kısa bir konuşmamız olmuştu. İsviçre'de işlerimin bittiğini, Türkiye'ye dönmek üzere olduğumu, bizim film işlerimizin de esasında iyi gitmediğini falan söylemiştim. Sinan Çetin'in Türkiye'de Bayram filminin setinde Yılmaz'ın deyimiyle resimleri çektiği günlerde benim de Zürih'te Sinan Çetin'le böyle bir karşılaşmam olmuştu. Yılmaz'ın bu mektubunda Kerim abi olarak adı geçen kişi ise bizim için ayrı bir özellik taşıyordu. Onu sadece Kerim abi adıyla anıyorduk. Ermeni asıllı olan Kerim abinin asıl adını pek bilen olduğunu da sanmıyorum. Benimle ilişkisi de bu adla başlamıştı. Kerim abi ile Yılmaz 1976 yılında nakledildiği Kayseri cezaevinde tanışmışlardı. Sovyetler hesabına casusluk suçundan ömür boyu hüküm yemiş, 12 yıl cezaevlerinde yatmıştı. Yılmaz Kayseri cezaevinden ayrıldıktan sonra benden Kerim abiye zaman zaman puro yollamamı istiyordu. Tahliye olana dek de ona tutkunu olduğu puro sigar ve ufak tefek gereksinimlerini yollamayı sürdürmüştüm. Tahliyesinden sonra İstanbul'a geldiğinde Güney Film'de tanışmıştık. Adını Kerim Puldi olarak söylemişti, yaşamını anlatmıştı. Hüküm yediği cezanın niteliği ve uzun cezaevi yılları nedeniyle kimsesi kalmamış, her şeyini yitirmiş yoksul bir insandı. Ve yakınmıyordu. Yaşına rağmen her şeyi sıfırdan başlamanın umudu ve gücünü içinde korumuştu. Yazıhanede çalışmasını söylemiştim, işlerimize yardım ediyordu. Ona her gün düzenli olarak prosunu almak benim için bir alışkanlık olmuştu. Tek sözcükle olsun yaşamından, yaşamdan, yaşadığı acılardan yakınmamakla birlikte son derece hüzün verici bir durumu vardı. Rus casusu olarak yediği damga ömrünün sonuna dek peşini bırakmayacaktı. Yakınlarının kimi ölmüş, kimisi terk etmişti. Kimsesi yoktu. Kiraladığı bir odada yalnız yaşıyordu. Ve her gün pırıl pırıl tıraşını olup kravatını bağlamadan çıkmıyordu sokağa. Gerçekten de profesyonel bir casustu. Artık kendisini emeklisi saydığı bu mesleğini saklamıyordu. O dönemde benim için şaşırtıcı olan bu mesleğinin politik nedenlerden gelmeyişiydi. Kerim abinin politik bir kişiliği yoktu. Bu işi profesyonel ölçüleriyle bir meslek olarak yapmıştı. NATO aleyhine casusu olduğu Ruslardan nefret ediyordu. Anlaşmalarımız gereği yakalanmam halinde yerine getirilmesi gereken taahhütlere dahi uymayacak kadar sahtekar çıktılar diyordu. Politik yapımızın Sovyetlerdeki yönetime eleştirel olması nedeniyle bizimle rahat konuşuyordu. Politik konuların konuşulmasından hoşlanmıyor, politik kesimden arkadaşlarla ilişkilerini çok sınırlı tutuyor, hemen hemen hiç görüşmüyordu. Özellikle bu kesimden arkadaşlar için bunlardan Yılmaz'a yarar değil zarar gelir, bunlar asalak diyordu. Korktuğundan ya da tedbirlilik duygusundan değil, içten düşüncesi olarak böyle davranıyordu. Sevdiği insana karşı düşüncesi ne olursa olsun böyle bir ölçüsü yoktu. Eli her işe yatkın bir insandı, mesleğinden gelen kimi zaman insanı gerçekten şaşırtacak denli uzmanlıkları, yetenekleri vardı. Kimin ne numara çevirdiğini, neyin doğru neyin palavra olduğunu anında hissediyor, hiç umulmadık üç kağıtları kanıtlarıyla ortaya çıkarıyordu. Kısa zamanda Güney Film çevresinde sevdiğim ve güvendiğim insanlardan birisi olmuştu. O da beni sanki oğluymuşum gibi sevmeye başlamıştı. Sürekli olarak beni belalara karşı uyaran, korumaya çalışan bir yaklaşımı vardı. Bir kezinde Güney Film'e gelirken evimin yolu üstünde soğukta yağmur altında beklerken bulmuştum. Göz altında tutulduğunu hissettiği Güney Film'e gitmememi uyarmak için beklemişti. Gerçekten de doğru çıkmış, o gün polisler Güney Film'de beni aramışlardı. Ben de elimden geldiğince ona sahip çıkmaya, yardımcı olmaya çalışıyordum. Düşmanın çekimleri döneminde yazıhaneyi temsilen prodüksiyonda onu görevlendirmiştik. Kerim Puldi adının gerçek adı olmadığını o zaman öğrenmiştim. Çanakkale'ye yolladığım parayı bankadan çekmemişti. Geri yollatıp gelip elden almıştı. Yılmaz evleriyle ilgili günlük işler olsun, Fatoş'un sağa sola gitme, otomobil sürmeyi öğrenme gibi işleri olsun, benim dışında sadece Kerim abiyle yapılmasını istiyordu. Yaşlı olması, son derece tedbirli olması, ona duyduğu güven ve sevgi bunda etkiliydi. Kerim abinin daha İmralı'da olduğu günlerden Yılmaz'ın kaçırılmasına ilişkin düşüncemizden haberi vardı. Kendisi bir gün bana, "Oğlum sen Yılmaz'ın kaçması için çalışıyorsun," demişti. Fakat konuya ilişkin bir ilişki içinde olmadık. İzlenmesi olasılığıyla öyle olması gerektiğini kendisi de biliyordu. Yılmaz'ın İmralı döneminde bu konuda düşündüğümüz plan değişikti. Özellikle İstanbul'da kurulması gereken bir takım ilişkiler vardı. Kerim abinin konumu bu konuyu ondan uzakta tutmayı gerektiriyordu. Yılmaz'ın Isparta cezaevine naklinden sonra gündeme gelen kaçırma planında Kerim abinin de belli oranda katkıları oldu. Bu son gün Isparta ile Kemer arasında bir kontak sağlama işiydi. Yılmaz'ın gitmesinden bir gün önce güvenilir bir kişinin Kemer'de olması gerekiyordu. Yılmaz bunun için Kerim abiyi düşünmüştü. Zaten gerek Güney film çevresinde gerek Yılmaz'ın politik çevresinde kaçırılma konusundan Fatoş ve Kerim abi dışında kimse haberdar değildi. Bir aksilik çıkması durumunda kemerde Yılmaz ve Fatoş dışında bizden biri gerekebilir düşüncesine en uygun kişi de dolayısıyla Kerim abiydi. Yılmaz'ın çıkışıyla birlikte o da Fatoş'la birlikte İstanbul'a dönecek ve olayın duyulmasına dek geçecek birkaç gün içinde yapılması gereken diğer işleri yapacaktı. Bunlar o güne dek pasaportunu alamamış olan Yılmaz'ın kızı Elif'in pasaport işlemleriydi. Fatoş ve oğlunun çıkması ve olaydan bazı arkadaşların haberdar edilmeleri işleriydi ve benzeri işler. Yılmaz'ın kaçırılma olayına ilişkin Türkiye basınında birçok efsaneler türetildi. Bir kaçırılma efsanesi de geçtiğimiz yıl Kerim abiyle yapılan bir röportajda yansıtıldı. Kerim abi kendisiyle konuşmaya gelenlerden daha profesyonel olduğu için maddi gereksinimlerini hesap ederek Yılmaz'ı Yunanistan dolambaçlı İtalya üssünden Zürih'e kaçıran bir öykü anlatmıştı. 12 Eylül 1980 darbesi günlerinde İstanbul'un İmralı cezaevinde yatmakta olan Yılmaz'ı Isparta cezaevinde sanacak kadar acemi ve konusunda dersini çalışmamış muhabirlere Kerim abi de öyküsünü darbenin olduğu gün Isparta'da beraberdik, kaçışı konuşmaya başladık diye öyküsüne başlamıştı. Kuşkusuz ki bu kez iş yapmak için ücretini peşinen tahsil ederek. İşin acı yanı bizzat Yılmaz'ın kurtuluşundan sonra Kerim abinin içine düştüğü zorluklar ve yaşamak zorunda kaldığı yeni acılardı. O dönemde Türkiye'de kaderiyle baş başa kalmıştı ve yine bu acıları da ele güne karşı sineye çekmiş yakınmamıştı. Yaşadığı acılardan söz eden o döneminde bana yazdığı mektuplar, kendisini yüzüstü bıraktığını söylediği Yılmaz'a karşı da kırgınlığını dile getiren ağır ifadelerle doludur. Yurt dışına çıkılan ilk dönemde Kerim abiden aldığım bir mektubu göstererek sıkıntı içinde olduğunu söyleyip Yılmaz ve Fatoş'tan ona yardımcı olmalarını istedim. Bir iki kez maddi yardım ulaştırdık. Sonra Kerim abi kendisine ilettiğim bir İsviçre pasaportuna değişiklik yaparak bir yolunu bulup Türkiye'den çıkabildi. İtalya üstünden Zürih'e, oradan Fransa'daki izini bulup Paris'e Yılmaz'ın yanına geldi ve çalışmaya başladı. Bir süre film yazıhanelerinde kaldıktan sonra yine kendine küçük bir oda tuttu. Ve yine yapayalnız olduğu yaşamını sıfırdan başlayarak sürdürdü.